Merhaba basketbol severler. Dip Çizgi Podcast programının 43. bölümüne hoş geldiniz. Ben Efecan Yavaşgel.
Ben Togan Karataş.
İle beraber Euroleague'de 7. ve 8. haftaların bir genel değerlendirmesini yapacağız. Bugün sevgili arkadaşımız Orçun Onat Demiröz'den yoksun çıkıyoruz programa. Togan, bir eksiklik var mı burada?
Var.
Umarım önümüzdeki hafta bizlerle beraber programda olacak. Selamlar gönderelim. Euroleague'de neler oldu? Efes ve Fenerbahçe temsilcilerimiz iki haftalık süreci birer galibiyet birer de mağlubiyetle tamamladılar.
Yani tek haftalık iki maçlık.
İki maçlık. yani Euroleague'in bir haftada iki tane fikstürü tamamlandı. Anadolu Efes Maccabi deplasmanı 92-72 mağlup etti. Panathinaikos'a da evinde 81-82 mağlup oldu. Fenerbahçe ise Olympiakos'a evinde uzatmaya giden maç sonucu 90-83. CSKA ise deplasmanda uzatmaya giden maç sonucu Melli'nin mucizevi parmak temasıyla
bir yapanınki gibi
bir rövanş aldı CSKA'dan. Evet. 95-93'lük bir galibiyet. Efes'le başlayalım bugün. Maccabi deplasmanı giderken bir galibiyeti bulunan Efes nasıl kazanabilir diye konuşsak herhalde bu oyun yapısıyla McCollum'un, Ledo'nun böyle bir patlama ihtiyacı vardı. Hani böyle mesela o gün olan şeyler çok her hafta yaşayacağımız şeyler değildi gibi geliyor bana Togan. Bilmiyorum, katılır mısın?
Katılıyorum.
Ki zaten aynı hafta içinde Panathinaikos maçında bir benzerini gördük. Önce Maccabi maçını birazcık değerlendirebiliriz. Maccabi maçında Eric McCollum zaten hafta MVP'si de oldu bu arada. Onu da hatırlatalım. 7. haftanın MVP'si Eric McCollum 33 performans ratingle oynadı. Yani o verimlilik puanıyla oynadı.
31 sayı, 4 rebound, 3 asist 27 dakikada.
Ve 11'de 8 üçlük performansı. Bu maç üzerinden konuşacak olursak bir şey ifade ediyor mu bize Maccabi galibiyeti? Efes'in oyun yapısındaki bir değişime, savunmada bir farklılığa.
Savunmada birazcık daha çabalıydı. Ya iyi şeyleri söyleyeyim, hani galibiyet olduğu için iki maçı birden hızlıca yorumlamak gerekirse bir Kobe Bryant performansı vardı Eric McCollum'un. Bunu alkışlamak gerekiyor. Perasovic için de hep eleştirdiğimiz, mikro hamle yapmıyor, maçı izliyor dediğimiz Perasovic. Üçüncü çeyrekte Josh Adams çok aksadığında Pierre Jackson'ın Ledo ile savunmayı akıl etti. Ve aynı şekilde çok doğru bir yerde Motun ve Simon hamlelerini kullandı. Bu noktada iyi hani Efes açısından olumlu gelişmeler bunlar. Ledo'nun ve McCollum'un da yüksek yüzdeyle oynadığı akşamda maç sonuna doğru açıldı fark. Yani baştan sona öyle gitmedi, izlemeyenler için söyleyelim.
Savunma performansını Dunstan'ın 5 bloğunu da eklemek lazım.
Evet, 4 tanesi yanlış saymadıysam Deshaun Thompson'aydı. eski oyuncusu Anadolu Efes'in. Şimdi Efes o maçta iyi yaptığı şeyleri daha iyi yaptı, kötü yaptığı şeyleri saklamayı başardı. İyi ne iyi yapıyor? Daha iyi rebound çeken bir takım, 2 pivotla oynadığı için. 2 tane isolation üstünden sayı bulma potansiyeli olan oyuncusu var. Bir de Simon o gün İyi gününde olacağı tuttu. Her zaman öyle olmuyor. Bu oldu, tuttu. Bu kumar Maccabi'yi yendi. Arka arka iki galibiyet almış oldu Barcelona karşısında. İki galibiyetten sonra. Ama dediğin gibi sürdürülebilir bir galibiyet değil bu. Yani her gün McCollum'dan 30 atmasını bekleyemezsiniz. Ki attırmazlar da zaten. Savunurlar onu. Maccabi'yi yendi. Maccabi'yi Orçun bahsetmişti eski programlarda, daha düşük tempoda oynayan Maccabi'ye 90 atmak, ortalama 7 sayının 17-18 sayı fazlasını attı Efes. Bu başarıdır, bu alkışı hak ediyor. Ama o galibiyetin anlam kazanması için Panathinaikos'u yenmek gerekiyordu İstanbul'da. Bu olmadı ne yazık ki. Öyle diyeyim ben. Bilmiyorum, sen
benim de fikrimde Efes Maccabi deplasmanında bütün sezonun yatırımını bir galibiyet için yapmış gibi geliyor bana.
Bravo. Yani
yani bir veya üç galibiyet. Yani bunu biraz mübalağa yaparak bir galibiyetten bahsettim. İki galibiyeti var şu an Anadolu Efes'in. Ama yani mesela bu basketbolla benim için daha değişik bir şey izlemek Panathinaikos maçına nasip oldu mesela. Brock Motum'dan alınan katkı. İşte Muriç'le, Motum'lu 5'te mesela Anadolu Efes bir takım görüntüsü çizdi. Hı hı. 4. çeyreğin başında, 3. çeyreğin sonlarında.
Ama gerçek pozisyonlarında oynadı.
Gerçek pozisyonlarında insanlar dışarı atılar. Motum çok iyi oynadı ki zaten böyle beklentilerimiz vardı alınırken. Ama yine bir şekilde Perasovic mesela yine iki uzuna döndü maç sonunda.
Panathinaikos maçına geçelim mi?
Önce Maccabi'yi değerlendirelim, Maccabi haklısın. Ben biraz açıldım o tarafa doğru. Maccabi maçında City maçının Dunstan'ın ekstra oynadıkları, McCollum'un cebinden tavşan çıkardığı bir maç oldu. Üçlüklerin hiçbir...
Ledon'un da iyi savunma yapma isteğinin geldiği bir maç.
Simon kritik bir oyun kurucu görevi gördü sonunda. Ama dediğim gibi ben biraz böyle özetliyorum. Bütün sezonu Maccabi'yi deplasmanda yenmek, playoff yapamamak için yaptıysanız tamam, benim için kabul edilebilir bir galibiyet.
Yok yani, iki tane atıcı, iki tane pivot sana beş maçın birini kazandırır.
Çok iyi günle denk gelmesi yani lazım. Ayrıca Maccabi'nin de o gün bence büyük sorunları vardı teknik ekibinde.
Onlar da alanı açamadılar. Barcelona gibi oldular.
Takımı kısaltıp açmaya, ne bileyim, hamle bile yapmadı ya.
Spy'a da biraz uyudu yani.
Biraz uyudu o gün. Ama bizim için iyi oldu tabii. Galibiyet önemliydi. En azından moral açısından, ki zaten bir sonraki maç bu moralin de etkisini gördük takım üzerinde. Salon fulldü. Yavaş yavaş geçelim istersen. Panathinaikos maçına. Sonra da genel bir Efes değerlendirmesi yaparız. Çünkü ben maçların içinde çok kalmak istemiyorum. Çünkü arkadaşlarımız için de üzerinden biraz zaman geçti maçların.
Şöyle diyelim. Maccabi maçında yaptıklarını Panathinaikos yaptırmadı. Çünkü Panathinaikos çok daha esnek bir kadrosu olan bir takım. Birincisi City maç ve Dunstan'ın rebound etkinliğini yok ettiler. Nasıl yok ettiler? Singleton yayda bekliyor. James Kist yayda bekliyor. Kenny Gabriel yayda bekliyor.
Antetokounmpo
yayda bekliyor. Mecbur peşinden kovalıyorsun. Boyalı alandaki alanını kaybetmiş oluyorsun. Reboundları toplayamıyorsun. Yani alanı açmak derken sadece şut atma anlamında söylemiyoruz. Rakip uzun çekmek de önemli. Bu bir. İki, McCollum ve Ledo felaket şut attılar. Yay gerisinden hiç isabetleri yok. Bir diğer nokta, Simon en kötü Euroleague maçını çıkardı Efes'teki.
Katılıyorum.
Kesinlikle. Ama sahada tutmak zorunda kaldı. Çünkü ben Hürriyet'teki yazımda da başlığı öyle koydum. Simon'a mahkum olmak diye. Simon sahadayken hiç oyun kuramıyor Efes. Simon sahadayken de algı kapalı olduğu için geride. Efes'in fark yaratan 5'i o maçta bütün 5'lerinde Motum vardı sahada. Yani Efes'in önde olduğu alanların hepsinde Motum sahadaydı. Muriç'le beraber. Motum ne yaptı? 3 tane üçlüğü var kritik.
Çok.
Modern 4 numaranın yapması gerekeni yaptı. Ama Motum sahadayken bu sefer rebound alamıyorsun vesaire. Yani Efes bir şey, pozisyonunu tam olarak uygulayan oyuncuları yok. Pozisyonunda mutlaka bir eksik yaratıyor oyuncu.
Ama ya şut eksik ya şey. Bu maçın ilacı sanki buydu.
Evet.
Yani rebound'ı ver gerekirse.
Panathinaikos, Xavi Pascual, burada çok eleştirdiğimiz Xavi Pascual'in bir konuda hakkını verelim. Alanı açmayı başardı. 1-2 maç sonunu 3 guardla oynadı. Efes'in bu konudaki savunma problemini gördü. Papas, Kalates ve Casey Rivers yaptı. Perisovic buna yanıt veremedi. Kalates'in yürüyerek penetre etmesine, şut atmasına, ritim bulmasına, triple-double'a yakın bir performansla 42 verimlilik puanı yapmasına. McCollum televizyonda ne yaptıysa Kalates, Sinan Erdem de onu yaptı diyebiliriz. İzin verdi Perisovic. İzin verirsen de seni yenerler. Senden daha tecrübeli takım var.
Sen konuyu açmışken istatistikleri de verelim. Kalates 42 verimlilik puanıyla 8. haftanın MVP'si oldu. Ben biraz önce konuşurken sana söyledim. Efes MVP çıkarır. Hani ya kendi çıkartır ya çıkarttırır. Hani bu takım kadrosunun, takım mühendisinin böyle bir dezavantajı olacak. 5 maçta bir belki Efes'ten çıkar o MVP, ama herhalde karşı takımların alev almasına da bir çare bulamıyor. Bunu 29 sayı 10 asist 9 rebound'la yaptı Kalates. Evet, yanlış duymayacaksınız. 4'te 3'te üçlük ekledi yanına. Ya ben şeyi kabul etmiyorum. Kalates, gerçi kabul de edebilirim bu eleştiri. Kalates üçlük atabilir, izin verirsin. Yani el göstermek zorunda değilsin. Böyle oynuyorsun zaten.
Yıldırman gerekiyor.
Ama bu maç öyle bir maç değil. Kalates üçlük soktu da kaybettiklik bir maç. Ne düşünüyorsun bu konuda?
Yok, Motum'u oynatsaydı son dakikalarda kazanabilirdi Efes, onu söyleyeyim.
Ben de böyle düşünüyorum. Bir istatistik daha var elimde. Efes 85 performans ratingle oynadı maç boyunca. Panathinaikos 92 performans ratingle, ama burada şöyle bir şey var. 42'sini Kalates'e ürettirdi Panathinaikos. Efes de bu 4 oyuncuya bölündü. Aslında bu Muriç'li 5'in, Modumlu 5'in ne kadar iyi oynadığını da gösteren bir şey. Efes maçı kazanmayı hak ettiği dakikalar oldu.
Tabii 69-62'ye geldi bir yere.
Oraya geldiği yerde çok önemliydi, ki bu arada Doğuş Ağrı parantez açmak gerekir. Herhalde bu sezon en iyi maçını oynadı savunma anlamında.
Kalates'in durduğu tek dakikalar Doğuş sahadayken.
Perisovic'e sarıldılar falan. Hani açıkçası daha fazla kullanılabilir miydi Doğuş maç boyunca?
Ya, son dakikalar zor. Skorda geriye düşüyorsun. Ya şeyi söyleyeyim, Maccabi maçı McCollum kadar Perasovic'e yazılır. Aynı şekilde Panathinaikos maçı da Perasovic'e yazılır. Kusura bakmasın yani bizi dinleyenler, belki Perasovic'i sevenler vardır ama Panathinaikos maçı Perasovic yüzünden kaybedildi. Kalitesi yüzünden değil. Yani Motum sahada olacaktı.
İki uzuna dönmek herhalde, takımı böyle oynatmak istiyor.
Ve sezon bir şey daha var. Singleton 4 faulle oynuyor. Top indiremiyorlar Dunstan'a. Singleton 4 faulle rahat rahat oynadı. Yani çok ciddi problem var. Simon hakemle konuşurken bir de sınırsız backdoor yedi Efes ya.
Oo.
Ben sayamadım yani. Her pozisyon backdoor yediler.
Bayağı... Onun bir de Simon'un biraz aksamasıydı savunmada.
Simon çok aksadı. Çok gerçekten çok aksadı. Ayakları çok yavaş. Ama bunları söyledik yani. Takımın yapı problemi var. Bu böyle olmaz diye. Nitekim işte Zoran Dragić konuşuluyor şimdi.
Olabilir yani.
Forvet'e tamam da gardan.
Sen şeyde anlaşamadık sanki. Akıl katar mı katmaz mı?
Ya ben biraz katacağını düşünüyorum. Daha savaşçı ruhlu. Sen
ben
orada...
daha böyle bir sanki mücadele katar yine gibi geliyor Zoran. Hani...
O bile gerekli. Ve ben şeyi söyleyeyim. Muriç gidecek deniyor. Bence gidecek oyuncu Muriç değil.
Kesinlikle tutarım
Ledo
Muriç.
Ledo gidecek oyuncu bence.
Ya iki gardla oynuyorsanız şunu söyleyeyim yani. İki gardla oynuyorsanız atıcı. İki pivotla oynamak intihar. Gerçekten intihar. Hani... O yüzden zaten Motum'u da Muriç'i de ne kadar kaliteli oyuncular oldukları tartışılır. Ama Motum'la Muriç sağdayken verimli oluyorsunuz. Çünkü bunu tolere edebilecek bir tempo yakalatıyor takımı sürekli.
Bu şeyi genel tartışılan, Türkiye'de basketbol camiasında en çok konuştuğu konulardan biridir alanı açmak. Hani insanlar bu terimden belki sıkılmış olabilirler ama gerçekten önemli. Yani
modern basketbol
o zaman herkes 2 tane 5 tane 2 onluk oyuncuyla oynasın. Yani Shaquille O'Neal şu an oynayabilir mi? 2000'lerin başındaki kadar dominant olabilir mi? Mesela bu tartışılan bir konu bugün. Ben olamayacak, olamaz diyenlerden.
Yani
o tempoya ayak uyduramaz. 40 dakika oynayamaz.
En fit hali belki.
Belki en fit hali. Ama 150 kiloluk hali değil,
yok,
değil mi yani?
Yok.
Şimdi ayakları çabuk oyuncular, şut atabilen oyuncular, bunlar önemli. Artık daha kıymetli olan şeyler bunlar. Stimaç Ligi'nin en iyi rebound çeken oyuncusu olabilir. En iyi rebound algısı olan oyuncusu olabilir ama bundan bir tane oynar. İki tane oynamaz. İki tane oynamaz.
Ya şöyle anlatabiliriz modern basketboldaki değişimi. Dwight Howard seçildiğinde NBA'nin en kaliteli oyuncularından biriydi. Dwight Howard şu an dalga geçilen, takımda istenmeyen bir oyuncu haline dönüşmek üzere. Çünkü oyun bu aynı değil yani.
Bravo.
Böyle bir değişim var yani. Seçildiğinde hatırlıyorsan ligin Dwight Howard diye bir oyuncusu var artık.
Tabii. Yeni anomali geldi diye. Artık ama Dwight Howard değil. Draymond Green isteniyor.
Draymond Green kalitesinde uzunlar lazım. İşte Porzingis lazım.
Böyle ya bir değişim. Mobil uzuna ihtiyaç var. Mobil. Yarım saniyelik kayıp bile kat yemenize neden oluyor işte.
Bence Efes'te de böyle bir geriye dönüş var oyunda. Euroleague'in geldiği noktaya birazdan Togan birkaç istatistikle bize anlatacak ama maçlardan sonra geçeriz herhalde.
Şeyi söyleyeyim Efes'e ilgili. Efes geçen seneden de tempolu oynuyor. Tempo istatistiklerine baktım. 1.5 pozisyon daha fazla üretiyor geçen seneye göre. Ama net ratingi yani 100 pozisyon başına attığı ve yediği arasındaki fark geçen seneden 6 daha kötü. Yani geçen seneden daha kötü hücum ediyor. Geçen seneden daha kötü savunma yapıyor. Geçen seneki takımı savunmada ne kadar iyileştirdiğimizi hatırlıyorsun.
Evet.
Ondan bile kötü.
Ki geçen sene işte o 8 maçlık 7 maçlık periyotta bir savunma direnci göstererek almış takım. Ama bu takım bu beşle savunma direnci falan gösteremez.
Hayır, mümkün değil. Mümkün değil.
Peki sana daha kritik bir soru sorayım. Efes'te ilk 5 kimi çıkarırsın?
Şu an
koç olsan.
Kesinlikle Brock Motum 5 çıkar. Kesinlikle Stimaç oturur. Brock Motum 5.
Simon'la mı oynarsın, Muriç'le mi?
Ya Simon'a mahkumsun bu kadroda. Oyunu kuramıyorsun ki. Ben Josh Adams'ı oturturum.
Josh Adams'ı ben uçak biletini hazırladım.
Yani öyle birazcık daha iyi savunma yapıyor demek kolumdan. Kusura bakmasın, yapamıyor. Josh Adams oturur. Simon mecburen
oynar. Simon'u 2 getirebilir misin?
Simon'u 2 getirip Muriç'i getiririm. Yani McCollum, Simon, Muriç, Motum, Dunstan. Benim hayalimde.
Sanki bana da bu 5 çok ama iyi dermiş çok... gibi geliyor. Ama iyi değil.
Yani iyi değil. Kötünün iyisi.
Yani Euro Cup'ta Bayern Münih'i yine yenemeyebilir.
Yani evet.
Böyle bir zorluk var. Umarım Zoran Dragić'le beraber bu takıma bir... Bu arada Twitter'da sürekli o geyik dönüyor. Yani bir guard lazım bu takıma. Artık bir şey oldu. Bir sorumluluk projesi haline geldi Efes taraftarları için.
Umarım sakatlığı yoktur. Yani Dolman geldi. Sakat. Bilmiyorum Brown ne zaman dönecek.
Ev bile tutmamış olabilir Dolman'ı, ben bilmiyorum.
Olabilir. Olabilir. Otelde.
Efes'le ilgili bir şey kalmadıysa Fenerbahçe maçlarını konuşmaya geçelim istersen. Fenerbahçe iki tane uzatmalı maç oynadı. Fenerbahçe toplam bu hafta 80-90 dakika çıkardı. Bir galibiyet bir mağlubiyetle ki iki tane Fenerbahçe'nin rakibi olacak takım söylesek bu sene. Biri CSKA, biri Olympiakos olur. Real Madrid'e haksızlık yapmak istemiyorum.
Yok, ben saymıyorum Real Madrid'i.
Ama şu an sanki rakibi değil. Çünkü çok eksiği var. İşte bir tane fırlamayla ligi kazanabileceklerini düşünemiyorum. Çok iyi bir basketbolcu Doncic.
Onunla ilgili de bir iki bir şey söyleyeceğim birazdan.
Doncic konusunda geçeriz. Fenerbahçe ile ilgili verelim istatistikleri. Fenerbahçe 90-83 mağlup oldu. Olympiakos'u ilk yarısını önde götürdü. Vites arttırmadı. Bu vites arttırmamanın da bence dezavantajını yaşadığı bir maç oldu.
Yunan takımlarının düştüğü tuzağa bu sefer kendi düştü Fener.
Ki maç sonu Kostas Sulukas bu kadar kötü oynayabilirdi. Yani puanlar, performans ratingleri sizi yanıltmasın. Şut tercihleri, işte hele bir tane kaldırıp attığı üçlük var.
Bogdanovic
bu seviyede atmayı mı? Atmaz herhalde kimse ya. Nanali 24 performans ratingle oynadı. Melli 16 performans ratingle, yani verimlilik puanıyla. Olympiakos cephesinde ise çok iyi bir pas organizasyonu gördük ikinci yarı. Sanırım yenileceğimiz şeyler bunlar. Fenerbahçe olarak bunun sebeplerini tartışmak istiyorum seninle.
Bir şey, ben sana şey sorayım. Sferopoulos Jason Thompson'a çalışıp gelmiş. Bir kere onu söyleyelim.
Bunu iyi kavramak lazım. Yani
hani çalışıp gelen koçu gerçekten birazcık böyle, çok da biz şey değiliz. Hani profesyonel basketbol eğitimi almış insanlar değiliz. Birazcık böyle izleyenler, azıcık yarı eğitimli göz bile fark eder. Jason Thompson'ı yok ettiler gerçekten sahadan. Çok çabuk faulleri aldı, dörtledi. Orada ben burada Papanikolaou ile ilgili bir şey görüyorum. Bir de onu sana bırakayım.
Papanikolaou ile ilgili bir şey, yani çok bir şey yazmama gerek kalmadı. Kendine geldi herhalde. Ne düşünüyorsun?
Oh, hiç gitmeyecek NBA'ye. Öyle söyleyeyim.
Olympiakos cephesi aslında hocam, Panathinaikos deplasmanından sonra Fenerbahçe'yi yenmek herhalde çok bir biz buradayız mesajı ya.
Ya biraz hakem şikayeti oldu maçta Fenerbahçe cephesinden, ama ben Bogdanovic'i arayan takım hala aynı. Bogdanovic'in arayan takım, böyle ki roman ismi gibi olduğunu düşünüyorum problemin. Yani son topları oynayacak, CSKA maçında da son topa kaldı yine. Son topları oynayacak bir oyuncusu yok. Sulukas ligde de çok formsuz zaten. Bayağı top kaybında ilk 3'te değil mi Sulukas?
İlk 3'te.
Euroleague'de en çok top kaybeden oyunculardan biri.
Onu verelim hatta şimdi. Kostas Sulukas, şöyle söyleyelim, en çok top kaybeden 3. takım Fenerbahçe ligde. Ki biraz önce seninle bunun nedenlerini tartışırken Fenerbahçe'nin düşük tempoda oynadığı, top yani kaybının daha zor bir oyun olduğu. Yani 16 takım içinde en düşük tempo. Yani düşük tempoda 2 hafta önce size açıkladık, bir hafta önce. Düşük tempo oynamasına rağmen setleri çok hızlı ve organizasyon üzerinden oynayan bir takım Fenerbahçe. Ama gardı, bir numaralı gardı. İşte bir sonraki maçta neler yaptığını konuşuruz. Bu şeyde top kaybında 23 top kaybıyla 3. sırada. Ne düşünüyorsun yani, Kostas'la ilgili ya?
Çok formsuz.
Vanamaker mı bozdu bu çocuğu acaba?
Yani takım Vanamaker'la oynamaya alışacak bir şekilde, mecbur. Şeyi düşündüm geçen. Bobby gelince Vanamaker'la dakikaları nasıl paylaşır? Bence Bobby ile Vanamaker biraz Harden'la Chris Paul gibi olacak. Çok fazla yan yana belki oynamayabilirler. En azından şimdilik, ilk geldiğinde. O yüzden Kostas'la Vanamaker daha çok bana yanında oynayacakmış gibi geliyor. Bu da eğer Kostas böyle oynamaya devam ederse problem var demektir.
Kesinlikle katılıyorum.
Çünkü Vanamaker temel vazifesi oyunu kurmak olan bir oyuncu olmadığı için yanında oyun kurucu gereken bir oyuncu. O da Bobby değil. O da Sulukas.
Printezis'e de bir şey açalım. Fenerbahçe uzunları Printezis'e karşı çok zorlandı. Ki zaten bu aslında yok yanlış bir yorum olacak. Fenerbahçe'nin genelde savunmasını zorlandığı üçlük çizgisinin dışındaki hızlı uzun, hızlı kısalar, penetre edebilen, potaya gidebilen güçlü kısa oyunculara karşı, gardlara karşı Fenerbahçe savunması hep zorlanıyor. Ama ben böyle uzunlara karşı pek yenildiğini görmem Fenerbahçe'nin. Özellikle son 3 sezondur.
İşte yine Kalinic ve Bobby yokken 8 kişiyle oynadı Obradovic. Yani
Kalinic acil aranıyor galiba Fenerbahçe.
Çok acil. Kalinic ligin en iyi joker oyuncusu dedim ben bir yorumda. Nerede hatırlamıyorum. Ama şunu söyleyelim. Bence bunu da azıcık bahsetmekte fayda var. Hiç süre almıyor Sinan Güler. Hadi Ahmet'i anlıyorum da Sinan Güler özellikle Kostas'ın berbat oynadığı maçta dahi süre almayacaksa neyi bu kadar az yapıyor, neyi bu kadar az yanlış yapıyor bilmiyorum ben. Ki Sinan çalışmasıyla, ekstra çalışmasıyla bilinen bir oyuncudur. Tamam, yeni bir okula geldi, yeni bir hocayla çalışmayı öğreniyor ama bu oyun bilmediği bir oyun değil ki Sinan'ın. Ergin Hoca da düşük tempolu oynuyordu. Yani Sinan yepyeni bir ekole gelmedi. Sinan bazı düzenlerini bilebileceği, alışkın olduğu bir ekole geldi aslında.
Ligde süre alıyor aslında Togan.
Evet ama yani
o... Yani bunun için alınmadı ama. Ya bu rotasyonu
için,
genişletmek
için. Bunun için 900 bin almıyor Sinan.
Evet, 900 bin...
Almıyor, bunu, yani... bunun için almıyor Sinan.
Benim hala bir şeyim var yani, komplo teorim var. Kaybedilen Malaga maçında Melih Mahmutoğlu ve Sinan'a çok fazla sinirlendiğini ve Sinan'ın bunun bir cezasını çektiğini, Obradovic için Sinan'ı bu takıma kazandıracağını ama sanki Sinan'a bir şey, bir mesaj vermek istiyor gibi geliyor bana.
Olabilir.
Yani nitekim CSKA maçında da oynamadı.
Bakalım, göreceğiz. CSKA maçında o zaman konuşmaya geçelim.
Bu arada CSKA maçında ben bildim.
Yorumlarda
2009'dan beri maç kaybetmiyor Fener orada.
Evet. Yani öyle bir deplasmanda birebir rakibin olan bir takıma
sürekli yeniyorsun.
8 sene mi olmuş? Hı-hı. 8 senedir maç kaybetmiyorsun Rusya'da. Ya soğuktan falan etkilenirsin kötü ama yani neyse ki o iklimi bilen bir koçla çalışıyorlar. CSKA'yı uzatma sonucunda 95-93 Nikola Melli'nin sihirli dokunuşu demiştik. O maç ne olmuş? Fenerbahçe cephesinde Jason Thompson, bir önceki maç eleştirdiğimiz, 7 sayı 12 ribaundla oynadı. Kostas Sulukas 9 asistlik bir performans yaptı. Vanamaker 9 asist yaptı. Fenerbahçe takımca 27 asist yaptı. Yani o düşük tempolu bir basketboldan 27 asist çıkarmak nedir ya?
Fenerbahçe'nin yanlış saymadıysam ilk 12 basketinin hepsi asistti. Yani olağanüstü
müthiş
bir
şey değil
yani
mi?
Ayakta alkışlamak
ki
gerekiyor.
Tabii en son söylemek istedim. 19'da 14'lük bir Yan Veseli performansı, 31 sayı 30 performans rating.
CSKA Fenerbahçe'nin uzunlarını 2-3 senedir ilgileniyor. Çok da iyi paralar veriyor hem Veseli hem Udo için. Boşuna değil. Onların orada o oyuncuyu savunacak rotasyonda oyuncuları yok. Yani Veseli'yi savunabilecek oyuncusu yok CSKA'nın. Net eksik orası. CSKA seviyesinde eksik.
Fenerbahçe, CSKA cephesinden bahsedeyim. Bu arada maçın nasıl uzadığını da konuşalım arkadaşlar. 4 sayı varken Sergio Rodriguez'in basket fauli geldi. Üçlük atışında. Ben tartışmalı karar olduğunu düşünüyorum.
Tartışmalı.
Ama yani faul diyenler daha fazla bana oranla basketbol camiasında.
Yani.
Ben ve Fenerbahçe türbünü hayır demeye cüret ettik. Bilmiyorum, ben çok sanki o 4 sayılık farkın verdiği bir düdük olarak görüyorum.
Olabilir.
Yani belki çalınmayabilirdi. Çünkü öyle bir sarsıcı müdahale olduğunu düşünmüyorum yani.
Ama şeyi görüyorsun.
bir kol teması var kafaya.
Onu var, bir de benzer yanlar, mesela Kiryapa'nın tamamladığı topun benzerini Melli tamamladı. Bir benzer şey daha oldu. O final maçını Nando tek başına oynamıştı uzatmada.
Yine aynı şey oldu.
Yine aynı şey oldu.
Nando nasıl bir oyuncudur ya?
Yani.
Yüreği yüreğe.
Ama bu sefer yenilmedi. Bu sefer yenilmedi. Fenerbahçe ile ilgili şöyle bir istatistik vereyim ben. Senin notlarına devam etmeden önce. Şimdi Euroleague'de üçlükler, deneme olarak söylüyorum, isabet oranı olarak değil, üçlüklerin ve boyalı alan sayılarının, boyalı alan denemelerinin toplam şut içerisindeki payı %78. Bu şu demek: her 5 toptan 4'ü ya üçlük olarak deneniyor ya da boyalı alandan kullanılıyor. %23'ü orta mesafe olarak kullanılıyor. Euroleague ortalaması bu. Her 4,5 toptan biri orta mesafe şut olarak kullanılıyor. Fenerbahçe bu alanda ligin lideri. Her 3 toptan birini orta mesafe kullanıyor Fener. İlk 8 hafta istatistiği bu. Bu orta mesafe kullanım oranı Fener'de %32. Yay gerisi ve boyalı alan 34-34 eşit. %32. Yani ligin en çok orta mesafe kullanan takımı Fenerbahçe.
Nasıl
kendi pozisyonuna göre.
Pratikte anlatabiliriz?
Bunu pratikte Vanamaker'la anlatabiliriz. Ve Sulukas'la anlatabiliriz.
Ki Jason Thompson'ı da koymak lazım. Hı-hı. Orta mesafesi olan bir uzunla oynuyor artık Fenerbahçe. En azından önemli bir rotasyon dakikası sağlıyor. Ha, bir de Senin istatistik şu an verdin ve bitti mi?
Bu kadar. Ben şimdilik bunu veriyorum.
Nando konuşmuşken, Nando De Colo ile ilgili şöyle bir şey var. True Shooting'den hep bahsedersin. Euroleague'in çok basit bir True Shooting hesabıyla ilk 10'da yer alan oyunculara baktım biraz önce. Ve Nando ilk 10'da yer alan, genelde True Shooting'de attempt, yani deneme ve mate olarak bakıyorlar. Yani isabetli deneme atışları üzerinden yorumluyorlar. Bunların uzunlar olduğunu görüyorsun. Yani kimdir? Stimaç'tır, Dunstan'dır,
Veseli'dir,
işte Ayon'dur. Ya genelde potu altında net basketler atabilen insanlar, oyunculardır. Nando De Colo bu ilk onda olan tek kart ve 3. sırada. Ya bu olağanüstü. Gerçekten olağanüstü. Ki zaten Fenerbahçe'nin uzatma dakikaları, Fenerbahçe-CSKA maçın tamamen böyle geçti. Potaya yürüyen bir Nando De Colo, yürüyen, abartmıyorum. Çok büyük bir fundamental. Bunu kim yapıyordu? Bogdanović yapıyordu bir de.
Ya şeyi söyleyelim, bu true shooting'te uzunlar bunu efektif field goal olarak yaparsak, yani üçlüğün öneminin daha yüksek olduğu bir yüzde olarak yaparsak, kısalar daha çok girer. Hani bu oranda bile bunu bilerek seçtik. Nando'nun girmesi çok çok başka bir şey. Evet. Ligin MVP'si olmayacak belki. Başka Doncic olacak belki MVP şu an, ama ligin hala en iyi oyuncusu. Yani MVP olmayabilir ama en iyi oyuncusu Nando De Colo.
Fenerbahçe maçında Nando 25 performans rating, Karayans 27 performans rating, Rodriguez 21 performans rating yaptı. CSK'nın oyun sistemini de anlamış olduk bu üçünden. Sergio, Rodriguez ve Nando De Colo üzerinden. Ya çok kıymetli oyuncular. İkisi de çok kıymetli oyuncular ama Fenerbahçe'nin aldığı bu galibiyet
8 kişiyle alınmış bir galibiyet.
8 yani. Kişiyle alınmış. Bu galibiyet ligin son şampiyonu benim. Dedirtti galiba hepimizi.
Geçen sene de benzer bir durum olmuştu. Normal aşağı takımları maç kaybetmesine rağmen tepeye 11'de 8 gibi bir istatistiği vardı Fenerbahçe'nin. Ama beklediğim oldu. Hele Kalinic dönünce çok daha değişik bir takım olacak.
Maçı ben maç anında izleyemedim. Sonrasında takip ettim. Ahmet mesaj attı bana da. İzliyor musun diye. Dedim yok, eve geçeceğim, izleyeceğim. Sonra şey konuştu. Ya şey dedi, çok kötü maç oluyor abi dedi. Şimdi bunu da anlatmak istiyorum. Çok kötü maç olmasının sebebi nedir? Çünkü 30 performans ratingle oynayan bir Veseli var. O 40 dakikanın 33 dakikasında aynı oyunu izledim Fenerbahçe'den. Zaten eğlenceli bir maç olsa kazanamazdık tahminen.
Muhtemelen.
Katılıyor muyum?
Katılıyorum.
Katılıyor musun bu yoruma? Yani bunu oynamak zorundaydık ve oynadık.
Katılıyorum.
Ya işte CSK yapar o işleri. Basket faali onlar atar. Çok daha çeşitli bir takım. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Fenerbahçe ise sadece belli pikenler oyun, pikenrol oyunlarının sentezinden oluşmuş bir takım.
Ya keşke, bak aklıma geldi, ne güzel, iyi bir noktayı hatırlattın. Şimdi NBA'de böyle bir dipnot araya bir gireyim. Horford'la ilgili bir makale okudum ben mesela. Horford perdeye geldiğinde Kyrie ne kadar sayı bulabiliyor? İşte Daniel Tice veya işte Aaron Baines geldiğinde ne kadar sayı? Bunun bile istatistiği var. Hani Horford ligin en iyi perdeleme sonrası sayı ürettiren oyuncularından biri. Hani Celtics takımının hücum motoru aslında. Kyrie değil o. Ona dair bir yazı okudum. Bir sürü ileri istatistik var. Şu pick and roll istatistiğini özellikle Obradovic'in takımının istatistikleri için görmek istiyorum. Çünkü Obradovic'in takımlarının uzunları perdeyi en doğru açıda ve en iyi kurgulayan takımlar olarak bilinir ve böyledir. İzleyenler görebilir bunu zaten. Ve kısalar da normalin üstünde oynarlar. Biz De Colo'nun ve Fenerbahçe'nin kısalarının bu konudaki istatistiğini merak ediyorum ama ne yazık ki yok. Yani ulaşamıyoruz böyle bir istatistiğe.
Bir ayrı parantez ekleyeyim ben de istiyorsan. Fenerbahçe'nin bir de forvetlerinin ne kadar pick and roll'de etkili olduğunda görebilsek.
Ha mesela Melli, Thompson, Veseli o üçü birden oynuyor yani. CSK maçında hani sen demiştin ya Melli guard savunuyor. Melli herhalde Kalinic gibi birden beşe herkesi savunabilecek.
Melli öyle bir performans ortaya koyuyor.
Yani hani, iki tane birden mesela beşe herkesi savunacak oyuncum var.
Büyük iki lüks. Tane. Ya,
büyük lüks yani.
Şöyle bir avantajı var. İşte oynadığın zaman şey gibi olmuyor. Anadolu Efes'in iki uzunu gibi olmuyor.
Yok, hayır.
Hani Melli mesela şu an Fenerbahçe taraftarlarına, basketbol severlere sönük bir performans sergiliyor olarak gelebilir. Hani son top atmasa belki Melli bugün oynamadı diyeceklerdi. Çünkü 9 performans ratingle bitirmiş maçı. Ama öyle bir savunma katkısı veriyor ki görünmeyen istatistik. Yani Kalin için anahtarlığı neyse Fenerbahçe için jokerliği, Melli'nin ilk 5 içindeki anahtarlığı, jokerliği öyle bir şey olacak. Çünkü kesinlikle ilk 5'in oyuncusu yani. Alan açması, şutu, işte savunması, ki çok da önemli bir şey. Pas, asist pası dediğimiz işi de Melli üzerinden yapmaya başladı Fenerbahçe.
Öyle bir yeteneği var zaten. Brose'de de yapıyordu
onu. Çok hoşuma
giden bir... Alçak posta top dağıtabilen bir oyuncu.
Ya ben izlemekten çok keyif alıyorum Nicolò Melli'yi. İtalyan diye değil. İtalyanlara ilgim var ama değil. Çok gerçekten iyi bir transfer.
Bence de.
Böyle bir sezonda, bu kadar güç kaybettiğin bir sezonda böyle toparlardın. Fenerbahçe'ye ilgili en büyük dileğim Kostas Sulukas'ın kafasını toplaması olur. Çünkü Kostas kafasını toplasa Fenerbahçe Olympiakos maçını kaybetmezdi.
Evet.
Çok kötü bir hücum organizasyonu. Yani, Atı takımı.
Olympiakos çok çalışıp gelmiş ama yetenek olarak şimdi şöyle, Olympiakos geçen senedeki bütün problemlerini çözmüş ama yıldız oyuncularla değil, rol oyuncularıyla çözmüş. Doğru transferler yapmış ama çok yetenekli oyuncular değil bunlar.
İşte Strelnieks gibi.
Yani Strelnieks en iyisi.
En iyisi mesela.
O aldıkların en iyisi. Benim çok beğendiğim bir oyuncu. Ama Fenerbahçe bir üst seviyede bütün oyuncuları aşağı yukarı 7-8 pozisyonda yukarıda. 10-12 oyuncu sayarsanız 7-8'i Fener'in daha kaliteli. Ona rağmen yenilmesi zaten büyük nedenle şey, Kostas'ın performansına bağlı.
Ben şeyden de mutluyum. 8 hafta sonunda ilk kez bir podcast'te, yani bizim yaptığımız podcast'te, bu sezon 4. veya 3. veya 4. podcast'imiz, tam emin olamadım. Datome'den hiç konuşmadık. Ben mutluyum bu konuda. Çünkü Datome yine oynadı.
Oynadı.
Yine elinden geleni yaptı.
Görevini yaptı.
Görevini yaptı. Ama işte Fenerbahçe taraftarının bunu anlaması hoşuma gidiyor. Yani bu takımın her şeyi değil Datome yani.
Böyle görev tanımını en iyi yapan oyuncular kimler? Mesela Patrick Beverley, Clippers'taki.
Mesela.
Hani görevinin yıldızı olmak. Yaptığı görevin, yaptığı rolün en iyisini yapmak ligde. Çünkü herkes süper yıldız olamaz ama kendi rolünü en iyi oynayan oyuncu olabilir. Bunu anlatmak gerekiyor bazen basketbol sever arkadaşlara. Rolünü en iyi oynayan oyuncu olmak da bir süper yıldız kadar...
Süper yıldız olmaktan daha zor bence.
Bence de daha zor. Bir kere bunu kabul etmek gerekiyor.
Konsantre ve şey istiyor, iş ahlakı istiyor yani.
Kabul etmek gerekiyor. Önce bu rolü kabul edeceksin. Daha az hatalarına tahammül gösteriliyor. Çünkü süper yıldızın sayı attığı için ona izin var. Senin o kadar o top kullanma iznin de yok. Bunlar hani modern basketbolda olmazsa olmaz şeyler. 5 tane Wallamaker'la oynayamıyorsunuz. 5 tane 2-10'luk oyuncuyla oynayamayacağınız gibi.
Önümüzdeki hafta Anadolu Efes Zagris'le karşılaşacak deplasmanda.
Ligin en az asist yapan takımı Efes.
Fenerbahçe'de Kimki'yi ağırlayacak. Zorlu bir hafta aslında. Kimki birazdan şimdi şey de vereyim. Ligdeki puan durumunu da verelim. Yani sıralamayı. İlk iki sırada CSKA ve Olympiakos var. 6-2 ile. 6 galibiyet, 2 mağlubiyetle. Sonra bir 7. sıraya kadar sıkışmış 5 takım var. Real Madrid, Fenerbahçe, Maccabi, Panathinaikos ve Kimki 5 galibiyet, 3 mağlubiyetle. 8 ve 9'u Brose ve Zagris büyük emeklerle 4 ve 4, 4 galibiyet, 4 mağlubiyetle yerleştiler 8 ve 9. sıraya. 10. sırada Baskonya, Barcelona, Valencia, Milano ve Malaga var. 3 galibiyet, 5 mağlubiyetle. Efes ve Kızılyıldız da ligin dibinde 2 galibiyet, 6 mağlubiyetle. Bütçe olarak baktığımızda en
ama Efes'in bütçesi yok falan.
Çuvalladığımız yer burası herhalde. Ya bu arada Kızılyıldız demişken Kızılyıldız'la ilgili garip bir istatistik verelim mi?
Tabii.
Kızılyıldız ligin en çok rebound alan 10. takımı. Bunu söylesem herhalde şaşırmazsın.
Normal bu.
Kızılyıldız ligin en çok hücum reboundu alan takımı. Ya birinci bu... sırada.
Hakikaten.
Bir şey daha. Kızılyıldız ligin en çok savunma ribandı alan takım sıralamasında sonuncu.
Evet. En az savunma ribandı alan
takım. En az savunma alan takım.
Hücum ribandına konsantreler tamamen.
Bir Kızılyıldız maçını izlediğinizde sürekli 3-4 hücum üst üste yapan birer takım izleyeceksiniz demek oluyor. O yüzden zevkli maçlar izliyoruz. Ki zaten bu sene skor yükü de maçların skorları da fazla oluyor Kızılyıldız maçlarına. İddia oynayan arkadaşlara da söyleyeyim yani. Hani çok fazla topun değeri çok bilinmiyor. Garip bir istatistik olduğu için bunu söylemek istedim size. Ne düşünüyorsun Kızılyıldız'la ilgili tabii?
Ya geçen seneden daha kalitesiz bir takım. Ama
Efes de aynı kalitede değil herhalde.
Efes de aynı kalitede. Yok, ligin en kötü kadrosu onlarda şu an. Yani ligi sonuncu bitirmeleri normal olur ama onlar bir şekilde Efes'i falan geçerler. Belli olmaz. Böyle oynamaya devam ederse Efes.
Programı şöyle devam ettirebiliriz. Önümüzdeki hafta maçlarını değerlendirmek üzerinden.
Ha, onunla ilgili de bir iki bir şey söyleyeceğim ben.
Senin elinde bir not olduğunu biliyorum. Ona geçeceğiz
ona
birazdan.
Ona değil. Zagris maçıydı.
Zagris deplasmanı Efes için bende çok kritik. Çok çok kritik. Bir organizasyon takımıyla, bir
Yasikevicius takımıydı.
Basketbolun herkesin eline değen bir spor olduğunu kanıksamış bir ekolle. Bireysel basketbol üzerine kurulmuş bir, bu sene kurulmuş bir takım mühendisliği savaşacak. Şimdi bakın bu maçta Efes galibiyet çıkarabilir.
Tabii canım, ben McCollum 30 atar yine kazanabilirsin.
Çıkarabilir ama eğer işler yolunda gitmezse ben Zagis maçını çok merak ediyorum.
Şöyle bir şey söyleyeyim. Ligin en az asist yapan takımı Efes. O 14 sanırım ortalaması. Ligin en çok rebound çeken takımlarından biri. Rebound sonrası kovalayacak işi. Bu sefer orada ligin, Euroleague tarihinin en rebound algısı en yüksek oyuncularından birine karşı oynayacaklar. Yankunas'a karşı. Öyle o kadar elini kolunu sallayarak sana Yankunas rebound vermez.
Bir şey daha, ligin en çok asist yapan ikinci takım olması lazım Zagis.
Ve ligin yay gerisinden en yüzdeli atan ikinci takımı. Birincisi Fenerbahçe bu arada. Az deniyor ama çok öz deniyor Fener. Çok şutu çok
doğru seçiyor. Konuşurken onu da söyleyelim. Evet. Bizi dinleyenlere dedim. Ya bu nasıl bir koç yani?
Mükemmel şutu bulana kadar.
Bu kadar seçici şut hani bulmak.
Spurs'a benziyor mesela. Spurs'da az dener ama öz dener. Zalgiris ligin yay gerisinden en tehlikeli takımı. Bu neden Efes için ekstra bir problem bence? Şu yüzden yay savunması felaket durumda Efes'in. Bir kere iyi yaptılar. Maccabi yendi takım. Bir kere ortalama yaptılar Hörtel sayesinde. Maç kazandı. Ortalamanın üstüne çıkmak zorunda Efes. Ya çıkacak ya çıkacak. Başka yolu yok bunun. Yoksa bir izin verirseniz şutu, o şutlar peki, gelir ve taraftan
elini vicdanına koy. Şöyle sorayım. 30 haftalık bir Euroleague sezonunda bir takım kaç kere mucize yaratabilir?
3. Maksimum 3.
7 olsun. Playoff'a sokar mı?
Sokmaz.
Şu an playoff potası o kadar cadı kazanı ki. Hani sen şimdiden 4 galibiyet, 3 galibiyet geridesin. Hı hı. Ve Zagreb deplasmanında konuştuğumuz şey, şapkadan tavşan çıkarak maç kazanabilecek misin?
Yani Yasuke 300 şu an bekliyor Efes'i. Gelsinler de ben.
Çalışmadı mı zannediyorum?
Çalıştı acaba? Yani McCollum'a da çalıştı. McCollum'un bench'ten geleceğini de biliyor. Ona da çalıştı. Ledo'ya da çalıştı. Çalıştı. Stimaj dansına da çalıştı. Yankunas'ın bu arada şutu da var. Yankunas gerçekten eski bir Kerem Gönlüm tarzı power forvetten modern 4 numaraya doğru
Kerem
evrildi.
Kerem Gönlüm de transfer yapmış, onu mu alsaydı acaba?
Oynar bir takımda.
Özledi de bence taraftar. Evet. Bu arada Mehmet Okur geldi bu hafta. Evet. Panathinaikos maçında. Çok özlemişiz görmeyi.
Evet. Bir 10 dakika oynasaydı aslında.
Benim çok sevdiğim bir oyuncuydu Mehmet Okur. Yani hani sadece Türk basketboluna verdiği şeylerle değil. Oyun stili. Tam şimdinin uzunu değil mi ya?
Net.
Money man.
Tam şut atan pivot.
Gerçekten yani Utah'da çok isterdi herhalde şimdi draft etmek Mehmet Okur. Fenerbahçe ise kim ki ağırlıyor? Şved'i tutmak lazım desem Kinki'yi anlatmış
çok,
olabilir miyim?
Ligin en çok top kullanan oyuncusu.
Ligin en çok top kaybeden oyuncusu.
Normal yani.
Ligin en çok skor üreten ikinci oyuncusu. En yüzdesiz üçlük atan oyuncularından biri.
Evet. Şunu söyleyeyim. Kinki'yi sadece Şved'den ibaret görmemek lazım. Ana parçaları geçen haftalarda söyledik. Çok kaliteli oyuncular var. Markovic var, başka oyuncular var. Fenerbahçe bench'iyle bence kazanacak bu sefer. Benim yani ben 8 var. Kişinin üstüne çıkacağını düşünüyorum Obradovic'in bu maçta. Neden öyle bir his var içimde?
Benim bir eleştirim var. Kim ki? Fenerbahçe ile oynayacağı için söylüyorum. Markovic oyundayken onun bir istatistiği var mı bilmiyorum. Toplamda bu takım kaç pozisyon üretiyor maç başına? Markovic oyundayken kaç pozisyon üretiyor?
Şivet ile Markovic ayrı ayrı oynayken.
İkisi de oyundayken. Maç sonu ikisi oynadılar. İşte Şivet'in dinlendiği noktada Markovic girdi. Şöyle bir şey söyleyebilirim. İlk yarı 30-40 sayıyla çeyrek başına oynanan maç. Markovic geldikten sonra 25'lere 28'lere düşüyor.
Normal.
Hem çok top tutuyor elinde. Bu arada Markovic bu sene bence formsuz.
Formsuz.
Bir de kim ki sanki o sentez olmadı. Çünkü çok hareketli oynamaya, şivet aldıktan sonra açık sahada bir hız yapmaya çalışan. İşte Amerikalılarını kullanarak onlar üzerinden bir oyun kurgulamaya çalışan bir takım. Markovic sanki olmadı gibi oraya.
Markovic'e yani. Ben biraz objektif bakamıyorum. Benim çok beğendiğim oyunculardan biri olduğu
Morris
için.
Morris Cole daha iyi olabilirdi. Öyle geliyor bana Kimki için.
Ha, biraz geçen seneki Maccabi gibi oynasın.
Evet.
Yani. O da Barçokas'a uymuyor sanki ya. Yani Barçokas yine bir tane eski
yine tip guard. Yine saç başı olabilir yani Barçokas bu sene. Fikstürleri zorlaştı.
Evet.
Yani 5-3 iyi bir şey gibi gözüküyor ama bu bir anda playoff dışında bırakabilir onları yani.
Ben playoff yapacaklarını düşünüyorum.
Ben de düşünüyorum hani o konuda değil de Markovic çok canımı sıktı yani. Hani bu arada severek izlediğim bir oyuncu olduğu için. Yoksa Kimki'yle bir bağım yok. Maçla ilgili Fenerbahçe'nin kazanacağını düşünüyorum
yani,
herhalde. Ki kaybetmeye tahammülü yok artık Fenerbahçe'nin. Çünkü bir galibiyetle geride. Obradovic işi bu sene herhalde biraz da erkenden sıkacak ki bir
İşte o
para
yüzden
deplasmanından çıkmaya çalışmasın, uğraşmasın yani.
8'e 8 oynanmayacağını düşünüyorum bu maçın. 8'e 8 oynanırsa kimkinin şansı artar? Bence bilmiyorum. Nedense bana öyle geliyor. Sanki 9'uncuyu yani Melih'i belli dakikalarda belki Sinan'ı da kullanacağını düşünüyorum. Belki Marko 3 önündeyken Sinan'la eşleşir gibi.
Bobby ne zaman rotasyona girer?
Onu bilmiyorum. Ne yazık ki basketbolda sakatlık haberleri biliyorsun çok net değil.
Net değil.
Futbol delisi bir ülke olduğumuz için. Şey haberini verelim bu arada ben okudum. Wilbekin Bosna Hersek milli takımda oynayacakmış. Ararız. Söyleyeyim yani. Wilbekin'i A milli takım arar.
Arar.
Yani burada
Çok iyi
şansımız
skorer bir
varken
at.
Wilbekin'i devşirmeliydik bence.
Bosna Hersek bayram etmiştir ya.
İki konu var bu arada çok bu hafta çok uzatmadan bahsetmek istiyorum. Biri şey.
Ha, oraya doğru geçelim. Sonra da yavaş yavaş programı
Senin
kapatabiliriz.
fikrini de almak istediğim bir konu var.
Tabii.
Şu Doncic'in yükselişi hani hepimiz Eurobasket şampiyonu olduğunu nasıl bir yükselişe ilişkin birkaç veri çıkardım. 2014-2015 sezonunda daha henüz 15 yaşındayken süre almaya başladı Doncic. 5 maçta oynadı. Tabii çok az yani 1.6 sayı ortalamayla oynuyordu. Bu daha sonra ilk İspanya Ligi'nde oynadı. Euroleague'de oynamadı. Geçen 2015-16 Euroleague'de 12 dakika süre alıyordu maç başında. 3.5 sayıyla oynuyordu. Geçen seneki Euroleague'de 7.8'e çıkardı sayı ortalamasını. Bu sene 19.8'e çıkardı. Eurobasket'te 14'tü. Bu sene 19.8'e çıkardı. Yani büyük bir sıçrama. Zaten bekliyorduk bunu. Bunda tabii Lul'ün yokluğu da etkili. Topların %30'unu tek başına kullanıyor Doncic. Genel şeye bölersek yani uyarlanmış yüzdeye bölersek %40'a doğru çıkıyor. Bu hani Westbrook vari bir top kullanmaya yakın top kullanma durumu var Doncic için. Bir şey daha geçen sene normalde top kullanma oranı artınca şut yüzdesi düşer. Öyle değil. Geçen seneye göre true shooting'i %10 daha yüksek Doncic için. İnanılmaz. Bütün istatistikleri daha iyi durumda. Asist turnover oranı yani asist top kaybı oranı 2.5. Çok çok iyi bir guard için bu. 40 dakika başına asiste belki hani 4.3 asist yapıyor. 40 dakikaya vurursak 6.5 asist gibi bir şey yapıyor. Çok değil ama 19.8 sayı 4.3 asist yarattığı etkiden daha az temel istatistikleri onu söyleyeyim. 40 dakika oynasaydı 30 sayı civarına yaklaşacak bir oyuncu Luka Doncic. Şu anki oynasa oynar.
Oynasın
Hani ben
oynar.
arka arkaya maçları oynarım gencim zaten oynama hoşuma gidiyor diye bir açıklama yapıldı biliyorsun. Bu FIBA kavgası ile ilgili. Hani Doncic'teki gelişimi böyle verebiliriz ve şutlarının yarıya yakını yay dışından. Hani tam bir modern guard. Uzun, kolları uzun. Eşleşme problemi yaratıyor. Post-up oynayabiliyor. Hızlı. Şutu var. Pası var. Yani NBA'de izleyeceğiz onu gelecek sene büyük ihtimalle. Hani bütün istatistikleri tavana vurmuş durumda. Bir sene daha izleyemeyeceğimiz için üzgünüm Euroleague'de. Euroleague severler olarak. Ama çok olağanüstü bir sezon geçiriyor. Şu 8 haftanın MVP'si. Onu söyleyeyim. Bilmiyorum tabii sene başı işler değişir. Geçen sene Theo çok iyi başlamıştı.
Sayıda da lider şu an.
Buradan şeye bağlamak istiyorum. Şimdi bu hani Euroleague FIBA kavgasına biraz bağlayalım. Açıklandı kadrolar. Slovenya'da Doncic gitmeyecek. Bizim takımlarımızda Efes serbest bıraktı. Fenerbahçeliler
Melih geldi galiba.
bir açıklama yapsa. Şuradan bağlayacağım. Lasso galiba şey dedi. Marc Gasol NBA'yi bırakıp gelirse ben de oyuncularımı gönderirim. NBA'yi bırakıp gelemediği sürece bana böyle sorularla gelmeyin dedi. Dünya Kupası elemeleri başlıyor. 26 Kasım'da da milli takımımızın maçı var bu arada. Bayağı kalitesi düşük bir elemeler maçı olacak. Yani basketbol severlerin çok da izlemeyi düşünmediği maçlar olabilir.
Ama aslında bir bakıma da önemli.
Ya tabii önemli. Dünya Kupası'na
Turnuvaya katılma
katılma
hakkı
maçı.
yani.
Ne diyorsun sen bu konuda? Nasıl olacak bu kavga? Yani 17 senedir bu kavga var. 2000'den beri.
Bitmedi gitti
Yani.
diyoruz yani. Ya benim fikrim ya işte dedim ya çok önemli bence hani Dünya Kupası izlemek, Dünya Kupası'nda kendi ülke takımını izlemek bir basketbol severin ayrı bir motivasyon oluyor. Basketbol severliğinin ötesinde bir motivasyona çıkıyor. Ama bunu şeyle karıştırmamak lazım. Bir oyuncunun sezon içinde böyle bir maç temposunu kendi sağlığı, sporcu sağlığı ile ilgili riski atmasının atmama hakkı olduğunu bilmemiz lazım.
Bence de.
Ya çok şey, harikulade bir şey bir oyuncu için o kadar maçı çıkarmak. Ya sen bu işten para kazanıyorsun. Hayallerin var. Örneğin Doncic. Seni NBA yapacak diyoruz. İşte Doncic konusu açıldı diye söylüyorum biraz da. Bizim oyuncularımız için de geçerli bu. Kontratlar imzalıyorsun. Sene içinde gencim oynarım diyebilirsin. Ama tak diye milli takım temposunda bir sakatlık bütün basketbol kariyerini bitirebilir. Bu Doncic için, Doncic'in ailesi için, Doncic'e inananlar için, menajer için, NBA'de izleyenler için çok önemli bir olay. Ve ben böyle bir şeyi riske atmama hakkını görüyorum bu oyuncularda ben ve de. Toplum baskısı yapmamamız gerektiğini düşünüyorum. Mesela Fenerbahçeli oyuncuların yayınladığı basın açıklaması işte katılamayacakla ilgili son derece haklı bir yaklaşım.
Sadece elemeler için değil, yazın olan turnuvalara da gelmeme hakları var. Bu oyuncular yani senede 150 maç mı oynayacaklar? Ne yapıyoruz? Biraz insanlık dışı şey bunlar. Ersan için ben işte geçen turnuvada onu söyledim. Bu turnuva olimpiyat elemesi değil. Bu turnuva Türkiye'de yapılıyor ama çok kötü bir kadromuz var. Yani bir madalya hedefimiz yok, bir şeyimiz yok. Hani bazen bazı oyuncuların gelmeme hakkını, katılmama hakkını birazcık saygıyla karşılayalım. Yani bu, görelim bu hakları var yani oyuncuların.
İşte bir düşmanlık, bir işte bu milliyetçi duygularla harmanlayıp yorumlamamak lazım. Bu tamamen son derece bireysel bir karar.
Son bizim kadroyla ilgili müsaadenle bir şey söyleyeyim. Ufuk Hoca'yı çok beğeniyoruz. Hani modern basketbol oynatıyor. Yeni nesil koçların yükselen değerlerinden biri. Şimdi biz genç kadroyla mı oynayacağız? En iyi kadromuzla mı oynayacağız? Ben Eurobasket'e genç kadroyla gittiğimizi düşünmüyorum. Gelenler arasından en iyisini seçtiğini düşünüyorum Ufuk Hoca'nın. Çünkü o zaman Erkan'ın falan işi yoktu o kadroda.
Keza Semih.
Semih de imzaladı Beşiktaş'ta. Barış Ermiş kadroda yok. Şimdi Barış Ermiş var mı? Vardı.
Barış Ermiş açıklanan kadroda olması lazım. Bir bakalım hemen. Ben şeyde yoktu. Neyse tamam. İlk konuşmada bir bakarız.
İlk konuşmada hemen. Yoktu o zaman. Yanlış hatırlıyorum. Tamam. Şeyi
hemen
söyleyeyim.
Bakabiliriz. Sen yine fikrini söyle. Ben bakıyorum hala.
Biz hala şey kararını vermedik. Biz en iyi kadrolarla mı oynayacağız yoksa gençlere mi yatırım yapmaya çalışacağız? Sen ne diyorsun bu konuda?
Ya şimdi şey konusunda katılıyorum. Avrupa Şampiyonası'nda oynayan milli takım, Türkiye milli takımı genç falan değildi. Tamam. Cedi Osman'ın, Furkan Korkmaz'ın,
evet alındı
Melih
doğru.
Mahmutoğlu'nun.
Tamam doğru. Ben yanlış hatırladım.
Melih Mahmutoğlu'nun işte dün yayınlanan
evet,
listede vardı.
Ben iki hafta önceki şey
orada
aklımda
yoktu.
Kalmış.
İşte
benim hatam, kusura bakmayın.
Cedi bu sene bulunmuş ve milli takım anahtarı verilmiş bir oyuncu olarak ilan edebilir miyiz? Cedi'nin kaçıncı senesi milli takımda?
Cedi senelerdir altyapılan bir her turnuvada oynadı. Furkan Keza.
Melih Mahmutoğlu. Hı hı. Semih Erden, Erkan Veyseloğlu. Kimse. Erkan için ilk deneyim olabilir. Yaşın 30'u geçtiğini hatırlatalım.
34 yaşında Erkan.
Ya bence en iyi kadroyla oynamaya çalışan bir Ufuk Sarıca görüyorum. Milli takım kadrosunda, açıklanan milli takım kadrosunda buna eşit.
Yani buradan şimdi kadroya bakıyorum. Bizim için kazanç kim olabilir?
Tolga
Geçim. Olabilir. Bu arada Sertaç için bir parantez açayım. Kendini geliştiren nadir oyuncularımızdan biri, alkış hak ediyor. Yani Tolga, Ege bilmiyorum süre alır mı? Berk'le Metecan'ın çok süre alacağını zannetmiyorum.
Ben de.
Yani Doğuş zaten şeyi söyleyeyim. Doğuş değil. Son, kusura bakma aklıma
geldi. Yok.
Brian Dawson üçlük deniyor farkındaysan maçlarda. Evet. Lig maçında da.
Ki bir tanesi içinden çıktı, maçı kazandırabilirdi.
Çalışmış yani. Çalışıyor. Her maç bir iki tane denesin Brian Dawson böyle. Doğuş'ta bir gelişme yok. Yani Brian Dawson üçlük deniyor.
Ben o
deniyor.
Konuyu kapattım ya.
Doğuş'ta bir gelişme yok. Bilmiyorum.
Doğuş kendini 3-5 dakika savunma yapabilen oyuncu olarak artık ilan etti ve bunu geliştirmeye ihtiyaç da duymuyor. Doğuş'tan beklentimiz de bu kadar sanırım. Doğuş'un kendisinden beklentisinin bu kadar olmaya başladığını üzülüyorum ben de.
Peki şeyi sorayım sana. Alttan daha önceki podcastlerimizde söylemiştik, bir koç arkadaşımız Alttan Ömer Yasir geliyor. Çok önemli bir kısa bu. Milli takımımızın geleceği olacak diyordu. O yüzden ben olsam şu an kısa devşirmem, uzun devşiririm dedi. Ben hala milli takımın bir kısa devşirmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani hani Bobby artık yaşlı. Bobby gittikten sonra da bir kısa yetti.
Uzun çünkü vadede mi soruyorsun yoksa bu turnuvaya geçmek için mi?
Bu turnuvaya geç. Zaten bu turnuvada devşirmeyi oynatamıyorsun. Orta vade diyelim. Ya iyi kötü uzun çıkarıyor yine bu takım. Hani Ömer dönerse, Ersan dönerse bir 3-4 yıl daha kurtarılır. Sen olsan uzun vade bir uzun mu devşiririz?
Kesinlikle skorer bir guard devşiririm.
Ben de öyle devşiririm.
Konuşmalar, bir guard geliyorlar. Görmeden arkadaşlar böyle şeyler çok yani, duydum ben daha önce. Basketbol
yani,
hayatımda
evet.
Da duydum. Spekülasyon çok duydum yani. Şu geliyor, bu geliyor. Hani Muayim Mustafa geliyordu. Bir dakika oynuyor mu Efes'te?
Oynamıyor.
Gönderin Yeşil Giresun'a ya. Lütfen yani.
Ya Ömer ya inşallah olur.
İnşallah bu arada. Yani, yanlış anlamasınlar beni de.
İnşallah olur ama hani
Ok ben. Nerede? Ya ciddi soruyorum. Yani nerede yani?
Okben'le ilgili bir altyapıdan bir açıklama vardı. Vaktinde Cedi'den bile daha iyi olduğuna dair hani.
Çok büyük beklentilerle geldi. Biz devşirmeyelim mi yine Okben geliyor diye? Bekleyelim mi Okben'i daha yani? Hani bu böyle bir şey olabilir yani. O yüzden sen daha
Ya o
kısa
yüzden diyorum
vadeli
işte Wilbekin kaçtı. Banamaker bekleniyor muhtemelen.
Sarıca da en iyi kadrosuyla oynamaya çalışıyorsa skorer bir gard devşirmeli.
Bence de.
Yani Kenan'la hani
Kenan da bir kere NTV Spor'u izleyen basketbol severler milli takımın geleceği Kenan Furkan Cedi üçlüsü şeyine alışmışlardır. Hayır, Kenan milli takımın geleceği falan değil. Bunu bir unutalım.
evet.
Kenan orta seviye bir
Kenan
gard.
milli takımın görev oyuncusu.
Kenan milli takımın işte yedek gardı olur. Bence iyi bir milli takımın ancak üçüncü gardı
Elinden geleni
olur.
yapıyor mu? Yapıyor. Orası tartışılmaz
Ya milli
ama
takım geleceği değil Kenan. Bir kere bunu kandırmayalım insanları. Milli takımın geleceği değil. Oraya net bir oyuncu lazım. Ya top dağıtıcı olur, skorer olur bilmiyorum ama bir kısa lazım oraya. Ve
ben de
herhalde
böyle
Banamaker
düşünüyorum.
düşünülüyor.
Umarım doğru hamleler yaparız. Benim fikrim de bu yönde. Ama umarım bu bahsedilen genç arkadaşımız da kendini bir an önce ortaya atar.
Ya oynuyor şu an ama tabii daha erken. Yani
Erken.
daha çok genç. Süre de alıyor.
Bu haftayı da böyle toparladık. Emeğine sağlık. Ağzına sağlık Togan.
Senin ağzına
Orçun'u
sağlık.
çok aradık.
Evet.
Yani birileriyle uğraşmamız gerekiyordu program için ve
Ya
buradan çok tekrardan selam gönderelim.
Alper Yılmaz'a, Efes'e falan böyle çok eleştiri yapması gerekiyordu
Anadolu Efes taraftarları için, bizim Efes'li arkadaşlarımız için gayet kafa dinleyebilecekleri bir program oldu çünkü
Öyle umut ediyoruz.
alınmasın bize. Çok değerli yorumlarına da ihtiyacımız var önümüzdeki
Tabii ki
haftalarda.
canım ya.
Teşekkür ederiz bizi dinlediğiniz için. Umarım önümüzdeki hafta iki galibiyet üzerinden bir program yaparız.
İnşallah.
Teşekkürler, iyi haftalar.
Görüşmek üzere. Hoşça kalın.